Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Altın silsilenin saadatını, güzel insanlarını konuşmaya devam ediyoruz. Altın silsilenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayıp günümüze uzanan o manevi halkanın 30. halkası Mevlana Halid Bağdadi Rahmetullahi Aleyh. Bir önceki sohbetimizde Mevlana Halid Bağdadi'nin 1779'lu yıllarda dünyaya teşrif ettiğini, zahir ve batın ilimlerinde hayli merhaleler aldığını, sonra Bağdat'tan, medreseden ayrılıp talebelerini bırakıp Hicaz'a gittiğini, oradan kendisine bir Hindistan coğrafyasından ışık yandığını, daha sonra da Hazret'in oraya giderek Abdullah Dehlevi Hazretleri ile buluştuğunu ve orada büyük bir emaneti üstlendiğini anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü sohbetimizde aziz dinleyenlerim, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hem irşat hayatını Abdullah Dehlevi Hazretleri'nden icazet aldıktan sonra birkaç yolla ilgili manevi icazet aldıktan sonra tekrar Bağdat'a dönüşünü ve bu arada zamanın alimlerinin kendisi hakkında söylemiş olduğu bir takım güzellikleri, onun hakkında ümmete duyurdukları hasletleri inşallah kaynaklardan aktarmaya çalışacağız yine. Gerçekten Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri çok zor bir nefis sınavı vermiş Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin dergahında. Fakat bu sınavı kazanmış, mürşidinden çok büyük bir teveccüh almış, artık aynileşmişler adeta. O mürşid de fani olurken, mürşid de ta Bağdat'tan koşup gelen bu gencecik müridine ve kendisine icazet verip de artık bundan sonra tebliğ yapabilirsin, irşatta bulunabilirsin dediği gencecik müridine çok daha farklı bir nazarla bağlanmış. Ve tabii böyle bir irşat vazifesiyle mükellef olduktan sonra Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh artık ayrılık vakti gelmiş. Her iki mana sultanının da gözlerinde muhabbet damlaları var. Halid-i Bağdadi, Abdullah Dehlevi'nin huzurunda aldığı haz, o gönülden kendi gönlüne akan füyuzat, diğer taraftan da Abdullah Dehlevi içinde böyle her şeyi emen, alan, her sınavın altından başarıyla kalkan bu müritten ayrılmanın bir hüznü var her ikisinde de. Mevlana Halid Hazretleri gelişiyle gidişi arasındaki fark çok büyüktü tabii. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh bu güzide talebesini bizzat yolcu ediyor. Hatta Mevlana Halid Hazretleri'nin bütün mahcubiyet ve edebine rağmen Hazreti Pir Abdullah Dehlevi Halid-i Bağdadi'nin atının üzengisini tutar ve bu aziz talebesini kendi elleriyle ata bindirir. Aziz dinleyenlerim, tasavvuf tarihinde bazı müritlerle mürşitler arasında bu tip dışarıdan anlaşılması, okunması, hazmedilmesi, anlaşılabilmesi çok zor ilişkiler var. Mesela Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin de Muhammed Parisa Hazretleri'ne çok büyük bir yönelişi, hatta zaman zaman Allah'ım bu evladımız hürmetini bize affet diye onunla tevessül edişi var. Burada da Abdullah Dehlevi Hazretleri tabii herhalde Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bir noktada istikbalini şöyle bir manevi gözle bakıyor. Hem almaya hem de vermeye çok müsait olan bu evladını görünce de ona ayrı bir itibar ediyor. Bizzat atının özengisini tutuyor, elleriyle ata bindiriyor, sonra ardından da yanındakilere şöyle hitap ediyor. Halid her şeyi aldı ve götürdü. Abdullah Dehlevi Hindistan coğrafyasında, Halide Bağdadi Orta Doğu'ya doğru gelecek, Bağdat'a gelecek, daha sonra Şam'a gidecek ve nihayet Şam'da da vefat ediyor üstad zaten. Dolayısıyla Abdullah Dehlevi o Orta Doğu coğrafyasına bu aziz talebesinin, bu aziz müridinin, genç yaştaki müridinin adeta gönlündeki her şeyi alıp götürdüğünü ve oralarda büyük fütühatların olacağını da ifade etmiş oluyor. Tabii böyle bir veda ile Bağdat ufuklarına doğru yol alan Halid-i Bağdadi kaddesallahu sirrah, geçtiği kasabalarda, köylerde hakkı ve hayrı tebliğ etmeyi de ihmal etmiyordu. Nereye uğrasa, orada bir mola verirse, orada muhakkak hem şer'i esasları hem de o Hindistan coğrafyasında özümsediği manevi hazları her yere böyle serpiştire serpiştire yolculuğuna devam ediyordu. Tabii bu yolculuktan sonra da Hazret tekrar Bağdat'a ulaşmış oldu. Etrafındaki halka gerçekten çok hızlı gelişti. Çok hızlı gelişti. Her taraftan, hatta uzak diyarlardan, büyük alimler de dahil olmak üzere pek çok kişi feyiz almak için Hazret'in yanına gelmeye başladı. Dergah-ı Şerif'i dolup taşıyor. Bir taraftan grup grup gelen insanları irşad ediyor. Diğer taraftan da geçmişte zahiri ilimleri tamamen tamamladığı için genç yaşta Hazret tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini de kitabi olarak tedris ediyordu. Onun için de aziz dinleyenlerim, Halid-i Bağdadi Hazretlerine Zülcenahayn deniyor. Yani iki kanadı ile beraber uçan, koşan bir insan. Ne demek iki kanat? Bir tarafta zahiri ilimlerin zirvesinde, diğer taraftan da o manai ilimlerinin ve tasavvufi ilimlerin, daha doğrusu tasavvufi hallerin ve feyizlerin zirvesinde bir güzel Allah dostu. Tabii bu güzel insanların zaman zaman elbette ki yaptığı faaliyetler bir takım rical tarafından da duyulur. Bir kısmı hele bir gidelim bakalım bu zat ne söylüyor diye Hazretlere yaklaşır. Bir kısmının ta uzaklardan gönlüne bir ateş düşer ve o yangınla koşup ellere sarılır, diz dize gelir, kendi dünyasını zenginleştirmeye çalışır. Tabii hangi niyetle olursa da olsun, eğer bir kötü niyet yoksa insanın içerisinde, bu zatlardan muhakkak istifade edilir. O günlerde Bağdat valisi Said Paşa da Mevlana Halide Hazretlerini bir ziyaret etmek ister. Tabii Hazret önce gider, yani Said Paşa önce bir gider dergaha doğru. Orada bakar ki büyük alimler dahi sessiz bir şekilde başlarını önlerine eğik, adeta hizmetçiler gibi edepli bir şekilde huzurda oturuyorlar. Daha Mevlana Halid Bağdadi gelmemiş. Aziz dinleyenlerim, burada bir anekdotu da yine paylaşmak isterim. Gençlik yıllarımızda belki bir 45 yıl kadar önce merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin sohbetlerine katılırdık zaman zaman. Bu sohbetler umumiyetle de Üstad'ın yaşadığı Erenköy semtinde olurdu. Bazen bir köşkün sofasında, ama netice yine 50-100 kişiye de çok geçmeyen sohbetler. Yarım saat evvel, bazen bir saat evvel sohbete gidildiği olurdu. Gerçekten o sohbetlere gidildiğinde kimsenin kimseyle böyle konuşmadığını, bir malayaniyle meşgul olmadığını, herkesin sadece kendi manevi dünyasında böyle kapaklandığını adeta sessiz bir şekilde o sohbeti edecek büyük zatı beklediğini görürdük. O bekleyişlerde bile çok farklı huzur hali olurdu. Onun için Evliyaullah sohbetine biraz daha farklı hazırlanmak, oralarda üstadların olduğu andaki edebi olmadığı zaman da göstermek gerekir ki işte büyüklerden görülen de budur. Daha kaç sene evvel, yani 1800'lü yıllarda Halide Bağdadi Hazretleri'nin müritleri olan, ki onların büyük bir kısmı da hep ilimde belirli icazetleri almış insanlar, Halid Bağdadi Hazretleri'nin az sonra yapacağı bir sohbet için dizlerini bükmüşler, huzurlu oturuyorlar. İşte Bağdat valisi Said Paşa da bu manzarayı görünce bir hayranlık başlar içeriye kendisinde. O sırada içeri girer Mevlana Halid Hazretleri. Onun heybetini görünce de diz çöküp titremeye başlar. Bağdat valisi. Kısık bir sesle dua talep eder kendisinden. Mevlana Halid de ona hüsnü hatimesi, yani son nefesini imanla verebilmesi için dua eder ve hemen nasihata başlar. Mevlana Halid-i Bağdadi Kudüs-ü Ruh'un, aziz dinleyenlerim, özellikle bu son nefes noktasındaki hassasiyeti çok ileri boyutta. Hatta müridanına yazdığı birçok mektupta da Hazreti yine hep kendisi için son nefesi güzel vermeleri babında talebelerinden, müritlerinden, ihvanından hep dua talep eder. Burada da yine Said Paşa'ya da Allah sizin son nefesinizi mümin olarak vermeye sizi muvaffak eylesin sadedinde son nefesi için dualar ediyor. Ama bir vali gelmiş, ona da elbette ki söylenecek bir söz var. Ona da şu nasihatlerde bulunuyor Hazret. Kıyamette herkes kendi nefsinden sorguya çekilecektir. Sen ise hem kendi nefsinden hesaba çekileceksin, hem de emrin altında olanların hepsinden sana bir sual sorulacak. Madem ki Bağdat'a vali oldun, Bağdat ahalisinin ahvalinden de sana sual gelecek, sorgu gelecek, hesap gelecek ey Said Paşa. Bunun için Hak Teala'dan ziyadesiyle kork. Çünkü önünde öyle bir gün var ki o günün korku ve dehşetinden analar süt emen yavrularını unuturlar, hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah Teala'nın azabı çok şiddetlidir. Bu mealdeki sözler, aziz dinleyenlerim, Hac suresinin başındaki ayet-i kerimelerdir. Öyle bir günden korkun ki ayet-i kerimede buyruluyor, dehşetlidir. O gün süt emen yavrularını hamile kadınlar o dehşetten düşürürler. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de bu ayet-i kerimeyi hemen hemen her sohbetinde okurlardı. Öyleyse insan o günün dehşetinden kurtulabilmesi için de ayet-i kerimenin başında buyurulduğu şekilde takva üzere bir hayat yaşaması lazım. İşte Halid Bağdadi Hazretleri de kendisine gelen Bağdat valisi Said Paşa'ya bu ilk buluşmasında hem kendisiyle ilgili bir iç hesaplaşma yapmayı hem de kendisine emanet olarak tevdi edilen Bağdat valiliği ve Bağdat ahalisi hakkında ahirette önünde bir hesabın olduğunu hatırlatarak emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini en güzel şekilde ifade etmeye çalışıyor. Tabii bu ikaz ve irşat ifadeleri üzerine de Said Paşa'nın titremesi arttı ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Şeyh Hazretleri Halide Bağdadi kalkıp mübarek elini paşanın boynuna koydu. Beraberce mescide bitişik olan zaviyelerine doğru geçerek onu adeta sakinleştirdi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin, aziz dinleyenlerim, belki en büyük başarısı da çok sayıda talebe yetiştirmiş olması. Önceki sohbetimizde de arz ettiğim gibi aziz dinleyenlerim, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin yolu bugün Anadolu'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da bizzat onun yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla bugünlere kadar taşınmıştır yol. Onun için Halid Bağdadi Kaddesallahu Sirra Hazretleri'nin özellikle insan yetiştirme noktasında farklı bir başarısı zikredilebilir. Tabi Halid Bağdadi Hazretleri sadece devlet ricalini değil, diğer taraftan zamanın hep alimlerine de yol gösteriyordu. Nitekim Bağdat Müftüsü Esad Sadruddin Hazretleri, alimlerin şeyhi, Bağdat valisi ve vezir Davud Paşa'nın üstadı olduğu halde, yani kendisinin de hayli mensubu var, kendisine hayli ittiba eden insan var, Esad Sadruddin Hazretleri'nin, buna rağmen şöyle dermiş: eğer hocam Mevlana Halid Hazretleri bana şu süt tenceresinin başının üstüne al da çarşı pazar dolaşarak satıver diye emir buyursa, hiç tereddüt etmeden emirlerine tabi olur ve bir çoban gibi süt satardım. Demek ki gönüllerde üstadın böyle büyük bir tasarrufu olmuş. Onun bir emrini yerine getirmek için insanlar can atıyorlar. Tabii aziz dinleyenlerim, böyle başarılara her zaman bir takım farklı nazarlar olur. Şu insan dediğimiz varlıkta, iç dünyasında bir firavun, Mevlana'nın tabiriyle bir de Musa hep gezer dolaşır durur. Ve insan farkında olmadan da bazen haset kuyusuna düşer, gıybet kuyusuna düşer, iftira kuyusuna düşer veya farkına varır, kendince onu tevil eder. Ben hakkı söylüyorum, ben doğruyu söylüyorum gibi nefis bir takım mazeretler öne sürer. İşte Halid Bağdadi Hazretleri'nin de bu noktadaki başarısı üzerine etrafından onun aleyhine bir takım sözler çıkmaya başlar. Sohbetleri tenkit edilir. Yazdığı kitaplarında bir takım kendine göre bazı insanlar yorumlar yapıp bunların bir noktada daha farklı anlaşılması gerektiği hususunda sözler söylerler, ama hepsinin temelinde gerçekten bir haset duygusu vardır. Fakat Halid Bağdadi Hazretleri bu hasetlerin hiçbirine aldırmaz ve zaman zaman o hasetçiler zaten kendi hasetlerinin karşılığını görürler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle, mübarek işaretleriyle haset eden en büyük zararı kendisine vermiş olur. Haset okları her zaman gider, döner ve haset edenin bağrına saplanır aziz dinleyenlerim. Onun için de özellikle bu noktada insan kendi iç dünyasını daha da kontrol etmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aman, aman ümmetim hasetten korunun, iç dünyanızda haset kapılarının açılmasına fırsat vermeyin. Zira haset çekememezlik, bunda niye bu var, bende niye yok gibi o şeytani düşünceler ateşin odunu yediği gibi insanın güzel amellerini yer bitirir buyuruyor Efendimiz. Bazen siyasette, bazen ticarette, bazen ilimde, bazen takvada insanlar haset duygularıyla karşı karşıya gelirler. Ancak bu Allah dostlarıysa bu tip şeylere hiç aldırmazlar. Onlar kendi işlerine bakarlar. Hasetçi hasediyle baş başa kalır. Halid-i Bağdadi Hazretlerine haset eden bazı kimselerin menfi propagandalarına rağmen üstadın etrafındaki muhabbet halesi de Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla günden güne daha da genişledi. Öyle ki nice alim ve arif zatlar dahi onun talim ve terbiyesine mazhar olabilmek için can atıyorlardı. Kısa zamanda sayısız mürit ve pek çok halife yetiştirdi. Büyük Hanefi fakihi İbni Abidin, Ruhul Meani adlı tefsirin müellifi Alusi, ki ilim erbabı bu zatları çok iyi tanır, onlar da yine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerindendi. Bir başka halifesi daha farklı bir coğrafyada, Ruslara karşı 24 sene şan ve şerefle harbeden Kafkas cengaveri İmam Şamil de bu silsilenin berekatındandır şüphesiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi, üstadımız Bu tespitlerden sonra şöyle bir temel esasa temas ediyor. O da şu, şunu bilhassa ifade etmek gerekir ki, daha önce böyle nice mücahit serdarları yetiştiren tasavvuf, bazı gafillerin iddia ettikleri gibi kendini toplumdan tecrid edip bir kenara çekilmek değil, zahiri ve batini cihadı müştereken yürüten ulvi bir dinamizmdir. Demek ki aziz dinleyenlerim, bugün bize anlatılan tasavvuf ve bugün anlatmak zorunda olduğumuz tasavvuf sadece ferdi bir yaşayıştan ibaret değil, yaşadığımız dünyanın farkında olmak ve bu dünyanın bizden istediklerini büyük bir aşkla, şevkle, bir ibadet şuuru içinde yerine getirebilmektir.